mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Programın yapımcılığını sizler için Ceyda Nuray Kıygı yapıyor. Teknik Masa'da bugün Necla Ayten var ve mikrofon başında ben spikeriniz Funda Erdoğan. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyoruz efendim. Stüdyomuzda yine Doktor İbrahim Ersoy var. Sağlık İletişim Derneği Başkanı kendisi. Stüdyomuza yine hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, sağlıkla ilgili güncel gelişmeleri aktaracağız. Çeşitli tavsiyelerde bulunacağız hocamla birlikte. Evet hocam, bu hafta aralıklı açlığı konuşacağız sizinle ama hemen önce soralım, programımızın başında her zaman olduğu gibi aktaralım dinleyicilerimize. Sağlıkla ilgili en son bilimsel gelişmeler, bu hafta araştırmalar neler oldu, bize aktarır mısınız?
Şimdi önümüzdeki dönemde muhtemelen uzun grip diye bir terim duyacağız. Hani COVID döneminde uzun COVID dönemini duymuştuk. Yeni yapılan bir araştırmada uzun grip diye bir şey ortaya konuldu. Yani bir kavram ortaya konuldu. Çünkü gripin de normalde işte yatarak yatmadan bir haftada geçer gibi bir aslında basit bir hastalık gibi görüyoruz. Ama gripin etkilerinin 18 ay boyunca, yani 1,5 yıl boyunca bazen devam ettiğine yönelik bir araştırma yayınlandı. Uzun COVID'den esinlenmişti. İşte 2015 ile 2020 arasındaki griple COVID karşılaştırıldı. Tabii ki COVID'in uzun dönem etkileri daha fazla. Gripte de bu etkilerin olduğu gösterildi. Ama COVID kadar zararlı olmadığını da buradan söyleyelim. Ama grip olduktan sonra da en azından yaşlı yetişkinlerimizin biraz daha kalp hastalıkları açısından biraz daha dikkatli olması gerektiğini de söyleyelim. Bir diğer araştırma, diyet içeceklerin karaciğer yağlanması yaptığını zaten tahmin ediliyordu. Bir takım araştırmalar vardı. Yine bir son araştırmada da diyet içeceklerin, gazlı içeceklerin bunların karaciğer yağlanmasını artırdığı ve o yüzden sıfır şeker, sıfır kalori gibi o etiketlere inanmamamız gerektiğine yönelik de bir araştırmayı dinleyicilerimize söylemek isterim. Son bir araştırmada chia tohumları var bildiğiniz gibi. Chia tohumları aslında buğdayın, pirincin arkasında kalmış, gölgesinde kalmış bir besin olarak nitelendiriliyor son zamanlarda. Bunu zaten chia'da bulunan doymamış yağ oranının yüksek olduğu, lif oranının yüksek olduğunu biliyorduk. Kalp hastalıklarına da iyi geldiğini biliyorduk. Ama son bir araştırmada bu chia tohumlarının yüksek tansiyonu düşürdüğü, düşük tansiyona yol açtığı, tansiyon tabii ki ilaçlarını kullanan kişiler varsa bunlara tansiyon düşürücü bir takım besinlerden bahsediyoruz. Ama zaten tansiyon ilacı kullanıyorsanız çok daha fazla düşmesi bir takım problemlere yol açar. Ama chia tohumlarının ve tansiyon düşürücü etkisi olduğu da son bir araştırmada kaydedildi.
Evet, dilerseniz başlayalım, konumuza dönelim. Aralıklı açlığı konuşacağız bu hafta. Hemen soralım, öncelikle aralıklı açlık nedir ve nasıl uygulanır hocam?
Aslında aralıklı açlık yeme dönemlerini, yani yiyeceğimizi zamanladığımız, yani yemek kalitesini de konuşacağız ama zamanladığımız bir bölüm. Şöyle söyleyeyim, aslında sanayi toplumundan önceki toplumlarda muhtemelen günde iki öğün yeniyordu. Yani sabah kalktığında hemen zaten kahvaltıya saldıran bir grubumuz yoktu. Akşam da işte avlandıklarında, geldiklerinde yiyecekti. Yani aslında insanoğlunun vücudu günde iki öğün yemeye. Kalktıktan işte birkaç saat sonra bir yemek. Bir de akşam yatmadan önce. Akşam yatmadan önce derken hava kararması, biz şimdi hava karardıktan 3-4 saat sonra yatıyoruz. Diğer dönemlerde biraz daha erken kalkılırdı tabii ki. İki öğün yemeye insanın vücudu alışkın. Aslında aralıklı açlık dediğimizde bunun bir uygulaması. Tabii ki bazı farklı yöntemleri var. Mesela benim en çok savunduğum 16'ya 8. Yani 16 saat aralık aç kalacaksınız. 8 saat boyunca yiyeceksiniz. Bazen diyorlar ki ne yerseniz yiyin fark etmez diyorlar. Ona da değineceğiz. Öyle bir şeyin olmadığını da söyleyeceğiz. Başka 5.2 diyeti var. İşte 5 gün normal yemek, 2 gün işte aç kalma dönemi, yedur ye diye bir şey var, savaşçı diyeti gibi bir takım şeyler var. Ama biz daha çok da burada aralıklı açlık dediğimizde 16'ya 8'den bahsetmiş olacağız.
Onlar için de ben onları duymamıştım tabii, ayrı bir program da yapabiliriz hatta, değil mi? Çünkü bize hep günde 2 öğün, 16'ya 8, 17'ye 7 böyle rakamlar veriliyor ama bazı yerlerde de diyorlar ki mesela 2 gün yemeyin, hiçbir şey olmaz, yeni hücreler üretirsiniz, vücudunuz temizlenir. Dilerseniz onu da ayrı bir programda detaylı konuşalım.
Tabii ki.
Ne işe yarıyor bu? Gerçekten hormonlar salgılanıyor mu? Gençlik veriyor mu insana? Nasıl veriyor, veriyorsa? Değil mi?
Tabii. Onu bu aralıklı açlıkta bugün de ona değinelim.
Değinelim
yani
mi?
Otofajiyi.
Otofaji,
yani,
evet.
Evet, otofajiyi artırdığını ve yani otofaj dediğimiz aslında hücresel temizleme. Yani diyelim ki bu stüdyonun belli bir saat kullanımı var. Ondan sonra buradaki işte şu bardakların falan çöplerin atılması lazım. Yani bunu, burayı hücre gibi düşünün. Buradaki atıkları atıyorsunuz, hücreyi temizliyorsunuz ve o atıkları kullanıyorsunuz. Yani vücut içerisinde öyle bir sistem var ki o atıkları tekrar kullanıyor. Yani atıkları çevirip kullanıyor. Öyle bir sistem var. İşte 12 saatten sonra, 12 saat aç kaldıktan sonra ona evriliyor. Birazdan biraz ayrıntılı değiniriz.
Evet, aralıklı açlığın sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle başlayalım dilerseniz, nelerdir?
Şimdi birincisi aslında kilo kaybı için yapılıyor. Yani kilo vermek için bu yapılıyor. Ben buna yani bir şeyi kilo vermek için yapmayın. Sağlıklı olmak için yapın. Çünkü bir diyet değildir. Diyet değil, bir yaşam tarzı olması lazım.
Olması gerekir, değil mi?
Evet,
bunu
olması gerekir.
Vurgulayalım, aktaralım.
Kesinlikle evet. Olması gerekir. Benim birçok pastam, arkadaşım da zaten 3-4 yıldan beri uygulayanlar var. Bunu bir yaşam tarzı olarak edinmişler. Tabii ki ara sıra kaçamaklar yapılabiliyor ama genel anlamda böyle yaptıklarında zaten birkaç ay alıştıktan sonra vücutlarının rahatladığını, aslında ne kadar saçma bir yaşam tarzımızın ve yemek düzenimizin olduğunun da farkına vardıkları için yiyeceğin ya bu hamallıktan ben vazgeçtim, şu anda kendimi çok daha fit ve özgür hissediyorum diyordu. Yani kilo verme, evet, kilo verme bir sonucu. Yani kilo vermek isteyenler de yapsınlar ama kilo verdikten sonra aralıklı açlığı bırakmasınlar. Kilo verme. Diğer taraftan insülin direnci olanlar, açlığın diyabeti geri çevirebildiği de gösterilmiş. Diyabeti de bir gün konuşuruz. Diyabet geri döndürülebilir bir hastalık mı? Evet, geri döndürülebiliyor. Bu son birkaç yıldır bilim camiasında tartışılan bir durum. Nasıl geri döndürülebiliyor? Bu da aralıklı açlıkta, yani kalori azaltılması da bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili de birkaç ay önce bir araştırma yayınlanmıştı. Aralıklı açlığın diyabeti geri çevirdiği ile ilgili. Kalp sağlığı açısından özellikle kan basıncını, kolesterol seviyelerini, trigliseritleri ve vücudumuzdaki inflamasyonu da azalttığı için kalp sağlığına yararlı geldiğini hep biliyoruz. Beyin sağlığı, beyin sağlığı ile ilgili de beyin fonksiyonlarının iyileşmesini ve yeni sinir hücrelerinin oluşmasıyla ilgili de aralıklı açlığın yararları var. Uzun ömürlülük, yani daha mı uzun ömür yaşarız? Aslında vücudumuz daha sağlıklı olduğu için laboratuvar çalışmalarında, yani hayvan deneylerinde uzun ömürlülüğü yaptığı gösterilmiş. İnsanlarda da muhtemelen böyle bir etkisi var. Geçmişe baktığımızda da aslında zaten bunu söyleyebiliriz. Çünkü yani hormonal dengeniz, kalp dengeniz hepsi bir taraftan yerine oturduğu için tabii ki muhtemelen daha uzun yaşıyorsunuz. Kanserle ilgili kanser araştırmaları var. Burada tam netlik yok ama ön çalışmalar oruç tutmanın kanser riskini azaltabileceğini, kemoterapi görenlerde kemoterapinin etkinliğini de artırabileceğine yönelik çalışma var.
Evet, kilo kaybından bahsettik. Peki aralıklı oruç, aralıklı açlık yöntemleri hangileri daha yaygın? Aralarındaki farklar nelerdir?
Şimdi diğer birçok yöntem var. 5-6 tane yöntem var. Ama ben şu tavsiyede bulunayım. Şimdi 16'ya 8'i muhtemelen uygulayalım dedik. Ama ilk başlarda buna insanlar 16-8'e alışamayabilir. Yani işte 12-12, 14 işte 10, 16 8 işte hatta bazen de 18'e 6 gibi yavaş yavaş geliştirmek lazım. Çünkü diğerleri biraz daha kafa karıştırıcı. İşte savaşçı diyeti var, başka diyetler var. Onlar biraz daha kafa karıştırıcı. Ama 16-8 dediğinizde benim şu ana kadar gördüğüm şey, yaşam tarzını normalde insanda oturtmak gerçekten çok zordur. Ama aralıklı açlıkla ilgili bir takım modellere baktığımızda 16-8. Ya 16-8 yapmazsınız işte 14'e 10 yaparsınız. Yani 24 saate tamamlayacağız, 14'e 10 yaparsınız. Ama vücudunuzun belli bir ritminin olmasını sağlamak açısından 16-8'in bence en iyi bu diğerleri. Çünkü zaten araştırmalar da hep 16-8 kolay olduğu için ona yönelik yapılıyor. 16-8 diyelim.
Çünkü dinleyenlerimiz de tahmin ediyorum günümüz koşullarında çalışan insanlar için özellikle çok zor değil mi? Çünkü iş yerinde saat 4'ten 5'ten sonra bu hesaba göre bir şey yememek gerekiyor. Bunu da iş yerinde 4'te 5'te yemeği nereden bulacaksınız? Evinize gittiğinizde en azından çalışan insanlar için akşam yemeğini en kısa zamanda yiyip ardından uyku zamanına kadar geçen sürede bir şey yememek midir amaç?
Yani şöyle, akşam yemeğini 8'den sonra yemeyin. Hı hı. Yani 8'den önce akşam yemeğini bitirmiş olun. Şimdi 8'den sonra kalorili herhangi bir şey almayın. Çünkü uykunuza etki eder, uykusuzluk yapar. Diğer taraftan sabahları da 11-12 gibi yiyebilirsiniz. Yani birçok insan buna alıştı aslında. Ben de mesela öyle yapıyorum. Sabahları birkaç saat sonra uyandıktan birkaç saat sonra yediğinizde onu 8'de tamamlarsınız. İlk başta zor geliyorsa yani o süreleriyle kendiniz oynayabilirsiniz.
Yavaş yavaş.
Evet, yani içerisinde söylediğiniz gibi yani insanlar çalışıyor. Bazı işte birazdan kimler, bunu öğrencilerle ilgili konuşmayacağız. Yani ergenlerin ve çocuklarda bunu yapmalarını istemeyeceğiz. Ama yetişkin insanların bazıları evdedir, emeklidir. Onlara yönelik kendine göre ayarlasınlar. Ama burada asıl önemli olan işte 12 saatten fazla süren aç kalmaları. 12 saatten fazla süre aç kaldığınızda birazdan bahsedeceğimiz o otofaji devreye giriyor.
Hemen ona geldi zaten, onu soracaktım. Metabolizmayı soracaktım, nasıl etkiliyor? Bu da otofaji dediğimiz olay sanırım değil mi? Nedir otofaji, hemen kısaca tanımını alalım sizden.
Şimdi otofaji aslında, bu arada Aziz Sancar Hoca'nın da falan da bu tür çalışmaları var. Aralıklı açlık, yani son zamanlarda Nobel ödüllerini de söz konusu olmuş bir şey. Otofaji, hücrelerimizin içerisinde gün içerisinde yaptığımız bir takım şeyler, hücreleri de kendine yönelik bir şey olarak düşünün. Orada bir takım atıklar birikiyor. Yani enerji olarak bir takım besinleri kullanıyoruz, onların atıkları birikiyor. O atıklar sürekli o hücre aynı zamanda o enerji ile ilgili çalışırsa sürekli artıyor. Ve açlık dönemi olmadığında o atıkları uygun bir şekilde paketleyip vücut dışına atma ya da yeniden kullanma gibi vakit bulamıyor. Otofaji bunu sağlıyor. Yani hücrelerin aslında bir anlamda yenilenmesini.
Temizlik aslında, evet, değil mi? Vücudumuzun, evet, bağırsakların temizliği.
Kesinlikle. Ama o hücresel düzeyde yaptığınız için tüm vücudunuzda bunun olduğunu düşündüğünüzde o mesela uzun ömürlülükle ilgili araştırmalar aslında otofajinin de uzun ömürlüğü sağladığını düşünüyorlar. Bu arada kahve de otofajiyi artıran bir şey. Egzersiz de buna belli bir süre yapılan bir şey. Ama bu otofajinin olması vücutta yani aynen iş yerindeki gibi biraz önce söyledik. Buradaki atıkları yani sürekli buranın hiç temizlenmediğini düşünün. Burada belli bir süre sonra yayın yapamayacağız. O yüzden otofaji mutlaka yapılması gereken bir şey. Ama insülin duyarlılığı dedik. Şimdi obezitenin giderek arttığını biliyoruz. Obezite başlangıcında insülin direnci gelişiyor. Araştırmalar insülin direncini yendiğini, diyabeti yendiğini metabolik olarak bazal metabolizma hızımızda artış sağlıyor. Yani bu metabolizma açısından ne fark ediyor? Bazal metabolizma hızımızda da artış tespit edilmiş. Hormonal düzenleme de var. Yağ yakımına yardımcı olan norepinefrin yani noradrenalin seviyelerini artırdığı tespit edilmiş. Büyüme hormonunu önemli ölçüde artırıyor. Bu da yağ yakımı ve kas kaybı sağlıyor hormonal düzenlemelerde. Diğer taraftan da bağırsak sağlığımızda da metabolik açıdan, çünkü bağırsakların da bir takım dinlenmelere ihtiyacı var. Onları da sağladığı metabolik olarak aralıklı açlığın tespit edilmiş.
Eskiler şifa hazımdadır demişler ve gerçekten otofaji de bunu doğruluyor değil mi hocam? Yani, vücudumuza vakit vermiş veriyoruz.
Şöyle yani, söyleyin aslında.
Kendisini temizlemesi için.
Şekerim düştü falan evet, diyerek sürekli kendimize bahane bulma. Zaten şeker yerseniz zaten şekeriniz belli bir süre sonra zaten düşüyor. Çünkü şeker bir saat enerji verir, ondan sonra enerjiyi çeker. Ondan sonra zaten bir şeyler yeme ihtiyacınız olur. O yüzden aç dönemi kalma. Bir de ben aç kalmayı unuttuğumuzu fark ettim. Tabii ki oruç zamanı Ramazan aylarında bunu hatırlıyoruz. Ama normalde de biz aç kalmayı unutmuşuz. Midemiz için çalışıyormuşuz gibi bir izlenim oldu.
Çünkü gıdaya çok kolay
erişebiliyoruz. Çok kolay ulaşıyoruz. Yani ben zaten tüfek çıktı, mertlik bozuldu. Ben de buzdolabı çıktı, sağlığımız bozuldu gibi. Tabii ki buzdolabı çok mükemmel bir alettir falan ama her besine her zaman ulaşabilmemiz bence bizim açımızdan çok kötü bir şey oldu. Evet. Sürekli besin alıp duruyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz.
Peki hemen şunu sormak istiyorum. Aralıklı açlık sırasında su içmek iyi midir? Faydalı mıdır? İçmeli
Şimdi,
miyiz?
Su,
ne kadar
su,
içmeliyiz?
Evet. Su içmek lazım. Sadece kalori içeren sıvılar tüketmeyeceğiz. Suyu zaten su her zaman içebiliriz. Bu arada su da işte bazen görüyorum arkadaşların arasında. Yani ne yapıyorlar? Sürekli yanlarında su taşıyorlar. Yani sürekli su içmeyi lazım. İşte günde 8 litre diyorlar. Günde 4 litre su içme. Susadığınızda su içmeniz lazım. Diğer taraftan sıvı tüketimi aralıklı açlıkta serbest. Dediğiniz kadar işte yeşil çay içebilirsiniz mesela. Hı hı. İşte akşamları dedik tamam saat 8'de kestik. Yemeği işte kalori tüketimini kestik. Ama onun dışında sıvı tüketimi kalorisiz olmak kaydıyla yapılabilir.
Peki aralıklı oruç sırasında hangi besinleri tüketmek daha uygundur?
Şimdi genel beslenme düzenimizi de aslında burada kurgulamış olacağız. Bir kere protein açısından yine zengin diyetleri yani balıkları, işte kümes, yumurta, baklagiller, tam tahıllar gibi protein açısından zenginleri, meyve ve sebze yani bunları en çok da vitamin, mineral ve lif içerdiği için bunları tüketeceğiz. Aralıklı açlıkta o yüzden protein ağırlıklı biraz daha beslenme düzenine geçmiş olacağız. İşte sağlıklı yağlar dediğimiz fındıklar, bu tür tohumlardan sağlıklı yağlar elde edeceğiz. Baklagillerden yine fasulyeler. Bir de fermente gıdalardan da bir ara bahsedelim. Yoğurttan, kefirden bunlar bağırsak bakterilerini besleyen ve bir taraftan da kilo vermemizi de aslında sağlayan gıdalar. Son zamanlarda bağırsak mikrobiyatası ile ilgili çalışmalar çok fazlalaştı. O yüzden bu fermente gıdalarında ne kadar önemli olduğunu da söyleyelim. Aralıklı açlıkta da bu fermente gıdaları tüketmeye devam edelim.
Örneğin turşu, sirke değil mi? Bunları
turşu,
son günlerde.
Lahana turşusu mesela. Lahana turşusu belki de en mükemmel turşusu. Bir de kırmızı pancar turşusu. Yani evde yoksa bile gidin pazardan alın mutlaka yapın. Yani kırmızı pancarın kendisini sıvı olarak tüketebilirsiniz ama en güzeli bunun kırmızı pancarın turşusunu yapmak. Hem kırmızı pancarın içerisindeki nitrik oksit salımını artırıyor. Nitrik oksit salımı ne demek? Damarlarımızın içerisinde endotel diye bir zar var. O damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksit salınımını artırıyor kırmızı pancar. Ben de bunu duyduktan sonra en azından evde kırmızı pancarla ilgili mutlaka bir şeyler bulunuyor. Yani ya turşu olarak ya da o somatiği olarak yaptığımız bir şekilde bunu mutlaka bulunduruyoruz.
Çiğ de yiyebilir miyiz hocam? Sabahları evet. Ben çiğ yiyorum.
Kesinlikle.
Şey diyorum, turşusunu yemeyi.
Kesinlikle yapma, yiyebilirsiniz.
Bir parça da olsa değil mi?
Evet evet ama turşu, ha bu tabii turşuda da şöyle bir problem olabilir yalnız. Tuz oranı yüksek olmaması lazım.
Yıkamalı yani. Mıyız hocam? Hemen onu da soralım.
Şimdi ben turşuları. Şöyle söyleyelim. En azından son zamanlarda kalp damar sağlığımızla ilgili büyük problemler var. Bunun da en büyük nedeni tuz, yani sodyum alımının artması. Sodyum alımını turşudan da alsanız, tuzdan da alsanız, nereden alırsanız alın. Sonuçta damar bu tuzmuş veya bu şeymiş diye bakmıyor. Sodyum mu değil mi diye bakıyor. O yüzden belki yıkayıp yemek daha sağlıklıdır diyebiliriz.
Dilerseniz hangi yaş grupları aralıklı orucu nasıl uygulamalı? Önce bunu sorayım size. Ardından da enerji ve uyku seviyemizi nasıl etkiliyor bunu konuşalım. Evet hocam, nasıl, hangi yaş grubu ne kadar yapmalı aralıklı?
Şimdi yapmamalı, kimler yapmamalı? Önce
evet,
onu söyleyelim.
Hemen,
bir kere genç yetişkinler bunları, çocuklar yapmamalı. Hamile ve emziren kadınlarda da bunların yapılmaması gerekir. Diğer taraftan yaşlı yetişkinler bunları yapabilir veya genç yetişkinler, orta yaşlılar bunları yapabilir ve 16'ya 8'i öneriyoruz. Ama en azından onların gelişme döneminde bu aralıklı açlığı yapmamaları gerekir. Diğer taraftan işte 25 yaş üstü herkes yapabilir, hamile değilseniz, emziren bir kadın değilseniz ve bir hastalığınız yoksa. Diğer taraftan diyabetiniz var ve sürekli hipoglisemi atağa geçiriyorsanız mutlaka doktor kontrolünde bunları yapmanız lazım. Yani bu tür hipoglisemi atakları bazen şeylerde sık olabiliyor. Aralıklı açlıkta ilk başlarında sık olabiliyor. O yüzden kontrollü bir şekilde yapılması lazım.
Peki son olarak enerji seviyelerimizi nasıl etkiliyor ve uyku düzenimizi değiştiriyor mu aralıklı
açlık? İlk başta enerji seviyelerimizi azaltır gibi geliyor. Yani genelde de, yani benim de takip ettiğim arkadaşlarım, hastalarım, evet, önce bir enerji seviyelerinde bir düşüş oldu. Ben bunun psikolojik olduğunu da işin açıkçası düşünüyorum. Çünkü belli bir, yani bir iki aydan sonra enerji seviyelerinin arttığı. Çünkü bir kere kilo veriyorsunuz. Yani kilo verdikten sonra zaten enerji seviyeniz artar. Yani kilolu birini düşünün. Yani biraz daha enerji seviyelerini artırır. Hormonlardan şimdi melatonin hormonunu da artırdığı için uyku düzeninizi de sağlar ve yani gerçekten insanoğlunun yaşaması gereken periyotları yaşamış olursunuz aralıklı açlıkla. Hepimiz kabul ederiz herhalde, yani gece 1'de 2'de yattığınızda melatonin salgılamadığınızda bir sürü sıkıntılar oluşuyordur.
Peki stresle başa çıkmada yardımcı olabilir mi?
Oluyor ama ilk başta bazı insanlar bunda stres yaşıyorlar. Aralıklı aç kalma onları strese sokabiliyor. Ama bunun da birkaç ay içerisinde düzenlendiğini ve hormonal düzenin sağlandığında onun da geçtiğini söyleyelim. Aralıklı açlığın hatta bir farkındalık hareketi, meditasyon gibi de düşünenler olabilir. Evet, bunu da sağlayıp stres seviyelerini azaltıyor. Aslında sürekli yeme bizi strese sokuyor.
Hocam ben de uygulamaya çalışıyorum 17'ye 7 olarak ve aylar sonra kendimde şunu fark ettim. Erken uyku da geliyor. Tam da bunu yoluna koymaya çalışırken aslında çok faydalı oldu benim hayatımda. Erkenden uyku geldiği için belki melatonin dediğiniz gibi bu hormon mu artıyor?
Evet,
uykuyu getiriyor.
Hormonal dengesi, çünkü zaten saat 10-11 gibi melatonin hormonu artar. Ama o saatlerde siz yemek yediğinizde, enerji aldığınızda o hormonu kaybetmiş oluyorsunuz. Bazen gece 2'ye kadar hiç uykunuz gelmez. O yüzden o melatonin hormonunu da yakaladığınız için, yani o enerji seviyelerinizin düştüğünden değil, vücudunuzun ritme girdiğinden kaynaklanan bir durum ve birçok insanın da aralıklı açlıkta uyku düzenini de oturttuğunu biliyoruz.
Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
Sadece şunu söyleyelim, aralıklı açlığı bir diyet olarak değil, kendilerine bir yaşam tarzı olarak düşünsünler ve bunu her zaman uygulasınlar. Çünkü esnek bir durum zaten. Ara sıra kaçamak da yapabilirler. Yani ayda birkaç defa da bunu özel bir günler olur, bilmem ne olur. O zaman da kaçamak yapabilirler. Çok stresli bir şekilde yapmasınlar.
Peki, süremizin sonuna geldik bugün de. Doktor İbrahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz verdiği, paylaştığı bilgiler için. Sayın dinleyicilerimiz, Mikrofonda Doktor Var programını burada noktalıyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda Doktor Var.